Bustan ve Ben, Elif Şafak, 31. Ayrım. Havayı yarıp geçen çığlıkları takip ederek sokaklar boyunca güçlükle ilerlediler. Yangının merkezine yaklaştıkça sıcaklık arttı. Boyraz çetindi. Felaketi bir ahşap evden diğerine taşıyordu. Cihan gözlerini kırpıştırarak etrafa bakındı. Bunca telaştan ve ışıktan şaşkına dönmüştü. Arada sırada bir yerde patlamalar oluyor, ağaçlar Murano avizeleri gibi ışıl ışıl parlıyordu, tutuşup ölmeden önce. Döndükleri her köşede insanın yüreğini kanatan, aklını başından alan bir manzara çıkıyordu karşılarına. Hayvanlar ortalıkta koşturuyorlardı, kayıp ve şaşkın. Köpekler, atlar, katırlar, inekler, koyunlar, ördekler, tavuklar. Bir bağırış çağrıştır gidiyordu. Aileler iki parça eşya daha kurtarma derdindeydi. Erkekler sepetleri kucaklamış, kadınlar korkudan bembeyaz kesilmiş, bebekler avazları çıktığı kadar bağırıyordu. Çocuklar sadece onlar korkusuzdu. Bütün bunlar büyüklerin icat ettiği bir oyunmuş gibi ortalıkta koşuşturuyorlardı. Koskoca mahalleler dumana karışıp yok oldu. Doğumların, ölümlerin, sünnet törenlerinin, kına gecelerinin yaşandığı odalar. Sakladıkları onca hatırayla birlikte küle döndü. Yerlere saçıldı eşyalar, çarıklar, kim bilir hangi duvarı süsleyen nazar boncukları. Sinan ve kalfaları filden inip etrafı kolaçan ettiler. Sermimar ağlamaklıydı. Bu musibeti önlemek için ne kadar gayret etmişti. Sokaklara taş döşemiş, binaları muayene etmiş, evlerin aralarını açmıştı. Nafile. Etrafta çok yeniçeri vardı ama çalıştıkları söylenemezdi. Aylaklık ediyor, onunla bununla konuşuyor, bir şey taşıdıklarında dahi bunu ağır aksak, adeta gönülsüzce yapıyorlardı. Sinan birine doğru yürüdü, adam bir kütüğün üstüne oturmuş, boş gözlerle etrafa bakınıyordu. Neden işin ucundan tutmazsın? Sorgulanmayı beklemeyen ve ser mimarı tanımayan yeniçeri hülyalarından sıyrılıverdi. Ne? Neden yardım etmezsin ahaliye? Adam yeniçeri ağasının hasta yattığını, henüz ondan haber alamadıklarını, o sebepten oyalandıklarını anlattı. Bunu duyan Sinan'ın yüzü bir anda karardı. Ne emri beklersiniz? Şehir cayır cayır yanarken nasıl durursunuz? Sinan yeniçerilerle konuşa dursun, Cihan ara sokaktan gelen bir sesi merak etmişti. Fili de alarak o tarafa yöneldi. Az ileride birbirine bağıran iki kadın gördü. Komşulardan öğrendiğine göre bunlar seyahatte olan bir tacirin karılarıydı. Yangın çıkınca çocuklarını yakaladıkları gibi dışarı çıkmış ama yeni doğmuş bebeği unutmuşlardı. Zira her ikisi de bebeğin berikinde olduğunu sanmıştı. Cihan bir yanan eve, bir dövünen kadınlara baktı. O an iki şey geçti aklından. Kadınlar besbelli evden bir şey kurtaramamışlardı. Ki tüccar hanesi olduğuna göre içeride epey kıymetli eşya olmalıydı. Girip bakarsa hem bebeği kurtarabilir hem birkaç ganimet aşırabilirdi. Kaptan Garrett gene haber yollamıştı. Uzun bir seferden dönmek üzereydi. O gelmeden Cihan Zula'da bir şeyler tutmalıydı. ''Sen burada bekle, ben içeriye giriyorum.'' dedi Cihan Çota'ya. Ateşten ödü kopan fil yanında götürmeyi aklının ucundan geçirmezdi. Ağır ağır yürüdü yanın eve doğru, eşiği aşınca hararet misliyle arttı. Her adımı dikkatle atıyor, en ufak sese kulak kesiliyordu. Birden alevler dört yandan saldırmaya başladı. Pirinç bir şamdan gördü, ederi fazla olmadığından almadı. Bir adım sonra altın bir mürekkep pokkası buldu, keyiflendi ama alevler çetindi. Öksüre hırlaya duman perdelerinin arasında elleriyle etrafı yoklayarak ilerledi. Gözleri o kadar sulanıyordu ki burnunun ucunu göremez haldeydi. Bir kalas yanarak düştü. Daha ileri gitmesine imkan yoktu. Birden yumuşak bir et halkası beline dolandı. Çota, Cihan onun buraya nasıl girdiğini anlayamadı. Ön cephe yıkılınca açılan boşluktan geçmiş olmalıydı. Ağzına duman dolacak diye konuşamadı. Beyaz fil bir şeyler hissetmiş gibi evin sağ tarafına yöneldi. Nefes almakta zorlanan Cihan onu takip etmek istemedi. Filin kulaklarına vurarak geri dönmesini işaret etti ama Çota dinlemedi. Cihan gömleğini çıkararak suratına doladı. Çota'nın dürtüklemesiyle güç bela ilerledi. Bir sonraki odada alevlerle çevrili halde Cihan yere yığıldı. Tekrar kalktı. Fil belli belirsiz bir ses yakalamak istercesine kulaklarını oynatıyordu. Alevlerin içinden karşı köşeye yürüdü. Hassas ayakları yanıyor olmalıydı ama umursamıyordu. Oradaydı işte bir beşik. Üzerine serili tülbentler sayesinde dumandan bir parça korunabilmiş, nefes alabilmişti bebek. Cihan kundağı yakaladı, içindekinin sağ olup olmadığına bakmadan kucakladı. O kadar çok ağlamıştı ki sesi gitmişti zavallının. Gül goncası ağzı sessizdi. Bir eliyle hayata tutunur gibi yapıştı Cihan'a. Beşiğin yanındaki kenarı delik, büyük bir altın buldu Cihan. Kurdelesi yanıp gitmişti, bunu da aldı. Çota ile Cihan dışarı çıktıklarında sokaktaki insan sayısı 10'a katlanmıştı. Alevler içindeki kısmen yıkılmış eve dalan beyaz filin hikayesi yangından hızlı yayılmıştı. Sinan ve kalfaları oradaydı. Kederden deliye dönmüş anne onlara doğru eğilip bebeğini aldı. Aynı anda hem ağlıyor hem teşekkür ediyor hem Çota'ya dualar ediyordu. Cihan kollarını açmış yaklaşan ustasına doğru yürüdü sendeleyerek. Hintli filbaz dedi Sinan. Kızgınım sana. Kafana göre nasıl gidersin? Ama seninle iftihar ediyorum oğlum. Bilahare öğrendiler ki Yeniçeri ağası hakikaten hastaydı. Fakat Yeniçerilere emir vermekte gecikmesinin nedeni bu değildi. Hulufelerine zam isteyen ordu yangını kendi önemlerini ispat etmek için bir fırsat olarak görmüştü. Hatta ilk kıvılcımı onların çıkardığına dair rivayetler dolaşıyordu etrafta. Neticede sadrazam hulufeleri artırmayı, Yeniçeri ağası adamlarına yangını söndürmelerini emretmeyi, Yeniçerilerde ahaliye yardım etmeyi ağırdan almıştı. Herkes bu kadar yavaş ve isteksizken süratli ve kararlı ilerleyen tek şey yangın olmuştu. Cihan ile Çota tepeden tırnağa kurma bulanmış vaziyette ustaların evine gittiler. Cihan hayvanın ayaklarını sardı, tırnaklarından ikisi kırılmıştı. Derisinin muhtelif yerlerinde yanıklar vardı. O geceden geriye hiç iyileşmeyecek yaralar kalacaktı. Sinan, fil ve filbaz bahçede oturup aşağıdaki şehre baktılar. Oradan buradan incecik dumanlar yükseliyordu hala. Şafak vakti ne tek bir kuş öttü, ne bir ocak çıtırdadı, ne martılar süzüldü. Her şey sükunete gömülmüştü. Ayaz çıktı, gecenin hararetinden sonra serinlik insana tuhaf geliyordu. Yangın tamamen sönünce anlaşılacaktı felaketin büyüklüğü. Ancak o zaman görülecekti ki İstanbul'un yarısından çoğu kül olmuştu. Yangın bize ders verdi dedi Sinan. Hepsi tekrar bir araya geldiklerinde. Ders veren hoca bir gün döner gene sorar. Öğrendiniz mi diye. O vakit evet diyeceğiz. Şehri yeni baştan inşa edeceğiz. Sinan o hafta saraya gidip gerekli müsaadeleri aldı. Yemeden içmeden çalışıp yeni taslaklar hazırladı. Sokaklar her iki yanlarından yarım arşın genişletilecekti. İki kattan yüksek ev olmayacaktı. Bu kurala uymayan ne varsa yıkılacaktı. İnşa etmek, hatta sağlam binalar inşa etmek bile kâfi değildi. Depremlere ve yangınlara böylesine açık bir şehirde afetleri yok sayarak yaşamak bağışlanmaz cehaletti. Artık iyice yaşlanmıştı Hintli hizmetkar Sangram. Bir akşam tıpkı seneler evvel yaptığı gibi bir kase sütlaçla çıka geldi. Saray mutfağından koparmıştı besbelli. Ben yerken sessizce izledi. Sonra dedi ki, ''Deli bozuk reisin ettiğini duydun mu?'' Az kalsın elimden kaşığı düşürüyordum. ''Ne olmuş ki?'' dedim sakin görünmeye çalışarak. Kaptan Garrett seneler evvel kendi donanmasına ihanet edip, Osmanlı'nın tarafını seçen, burada el üstünde tutulup emrine gemiler verilen ama kimsenin güvenmediği bu deniz kaçkını bir çatışma esnasında Papa'nın safına geçivermişti. Şayet yakalanırsa kaza oturtulacağını bildiğinden artık İstanbul'a dönemiyordu. Hoş, keyfi yerindeydi Sangram'ın duyduğuna göre. Papalık tarafından ona düzinelerce denizci ve 4 gemi tahsis edilmişti. Sularda saldıracak Osmanlı arıyordu şimdi. Bunları öğrenince allak bullak oldum. Onlarca parçaya bölündü ruhum. Ne düşüneceğimi, nasıl hissedeceğimi şaşırdım. Seneler evvel saraya varmama sebep gavur kaptandı. O uğursuz gemiyi hatırladım. O korkunç günü. Filin yanında Hindistan'dan hayvanla beraber gönderilmiş hakiki filbaz seyahat ediyordu. Bir tartışma kopmuştu adamla denizciler arasında. Kim bilir hangi saçma sebepten. Birbirlerinin dinini bile bilmezken Kaptan Garrett kılıcını çektiği gibi herkesin gözü önünde doğramıştı adamı. Fili de filbazın ölüsüyle birlikte suya atacaklardı. Tam o esnada deli bozuk reisin aklına cin gibi bir fikir gelmişti. Tüm hayatımı değiştirecek bir desise. Ben bunları hatırlarken Sangram ile göz göze geldik. Ne diye bana anlatmıştı deli bozuk reisi? Kuşku düştü içime. Biliyordun demek dedim usulca. Nasıl bilmem dedi. Bizim oralardan olduğunu söyledin. Ne tek kelime dilimizi konuşurdun, ne anlattıklarına inandım. Öyleyse niye şikayet etmedin? Niye demedin bu oğlan sahtekar, yalancı, hakiki filbaz değil, deseydin? Gülümsedi. Yapacaktım ama kanım kaynadı sana zar. İstemedim başına bir hal gelsin. Kâfi derecede acılar çekmiş gibiydin. Bir de ben derdine dert eklemek istemedim. Geçmiş. O günlerde deli bozuk reisin yanında miço olarak çalışmaya henüz başlamıştım. Anamın ölümüne sebep olan üvey babamdan kaçıp gelmiştim. Gidecek yerim yoktu. Anadolu çocuğuydum. İzmir'e varmış, limanda yatmış, yalvar yakar karın tokluğuna kendimi bir gemiye kabul ettirmiştim. Nereden tahmin edebilirdim kaptanın belalı olduğunu? Ne İstanbul'u bilirdim, ne açık denizleri. Ne fillerden anlardım, ne saray adabından. Ama seyahatin sonunda Kaptan Garrett beni Hintli filbaz kılığında Topkapı Sarayı'na sokmaya karar vermişti. Bu sayede Sultan Süleyman'ın mücevherlerine ulaşacaktı. Böylece sırf onun tezgahladığı yalana ayak uydurarak çıkıp gelmiştim. Ondan sonra hep masallar uydurmuştum. Öteki bakıcılara, Sangram'a, Mihrimah'a, hatta kendime. Giderek saray hayatına uyum sağlamış derken Sinan'la beraber çalışmaya başlayarak yeni bir hayata kapılmıştım. Ama deli bozuk reis her zaman zihnimin bir köşesini işgal etmişti. Yaklaşan bir fırtına bulutu gibi. Şimdi o tehlike ortadan kalkınca kuşlar gibi hürdüm. Ve ne gariptir ki gitmek istemiyordum. Ne beyaz fili bırakabilirdim, ne ustam Sinan'ı. Burası yuvam olmuştu. Yalandan içine girdiğim bu hayat artık tek hakikatimdi. Kalktım, Sangram'ın yanına oturdum, elini öptüm. Hey gidi çılgın cihan, nereden nereye dedi tekrar şefkatle. Ne tuhaf, bizi koruyan kollayan insanlar vardır etrafımızda. Hiç fark etmesek de onlar oradadır daima. Karşılık ya da minnet beklemeden. Sadakatle, sevgiyle, sessizce. Nice sonra anlarız kıymetlerini, hep geç kalırız teşekkür etmekte. Sultan Selim hayvanat bahçesini genişletmeye niyetliydi. Senelerce avluda yaşayan mahlukata kayıtsız kalan babasının aksine, yeni padişah hayvanlarla alakadardı. Bahçeyi sık sık ziyaret ediyordu. Kimi zaman tek başına gelse de genellikle yanında maiyeti oluyordu. Büyük kedileri seviyordu, kaplanlar, çitalar, aslanlar. Bir de nedense deve kuşuna kanı kaynamıştı. Maymunlar esrarengiz hareketleriyle merakını cezbediyordu. Ama en sevdiği çotaydı. Bilhassa beyaz filin sırtında gezinmekten memnundu. Bu maksatla daha geniş bir mahfe ve katlanabilen bir merdiven yaptırmıştı kendine. Çotaya yarım fersah öteden dikkat çeken yeni bir örtü diktirilmişti. Parlak firuze renkli, simli püsküller ve tavus kuşu tüyleriyle süslü. Maalesef cihana da onunkiyle uyumlu bir esvap verilmişti. Üzerinde mavi laleler işlenmiş gümüş renkli, pırıltılı bir yelek ve beyaz bir sarık. Gülünçlük raddesinde gösterişliydi. Şehirdeki kimsenin kıyafetine benzemiyordu, zaten amaç da buydu. Sultan ihtişama düşkündü. Cüceler, oyunbazlar, dalkavuklarla vakit geçirmekten haz alıyor, onların muhabbetini vezirlerin sıkıcı konuşmalarına yeğliyordu. Şair ve okçu olan Selim hüzünlü bir adamdı. Şişman bir vücut, sarkık bir göbek, neredeyse yok denecek kadar kısa bir boyun, kızarmaya meyal bir cilt, pembe yanaklar ve sanki sadece kendisine malum olan bir yükün altında eziliyor gibi duran düşük omuzları vardı. Sultan olduğunda 42 yaşındaydı. ömrünün baharını geride bırakmıştı. Hayatı boyunca Osmanlı tahtına çıkmayı beklemişti ama günü geldiğinde hazır değildi. Cihan onu titrek bir mum alevine benzetirdi. Asabi, kararsız, bir gün onu söndürecek rüzgarı korkuyla bekleyen. Kardeşi Beyazıt en büyük rakibi. İran'da idam edilmiş, böylece Selim yegane varis kalmıştı. Bu durumun onu memnun etmesi beklenirdi. Halbuki içine dert olmuştu. Madem şehzadeler tereyağından kıl çeker gibi kolayca ve en ufak bir vicdan azabı hissetmeden öldürülebiliyordu, o halde Selim kime itimat edecekti bu alemde? Bol bol içiyordu, yemeye meraklıydı, kadınlara da. Ve ava çıkmayı, geyik, yeşilbaş, keklik, yaban domuzu avlamayı seviyordu. Bunların boynuzlarını, dişlerini, tırnaklarını biriktirir, sonra sıkılıp hepsini atardı. Susuzluğunu hiçbir şey söndürmüyordu. Babasından ne kadar farklı olduğunu görmek için kılığına göz atmak kâfiydi. Gösteriş müptelası olduğundan ipek kaftanlara bürünür, nadir taşlar ve sırmalı işlemelerle süslenir, baş döndürücü kokular sürerdi. Gözlerine çektiği sürme şahsiyetine uymayan bir sertlik verirdi nazarına. Renkli kuş tüyleriyle bezenmiş sarıklarının, Sultan Süleyman'ınkilerden daha büyük olduğu kimsenin dikkatinden kaçmıyordu. Pek çok kadından çok çocuğu olmuştu. Lakin bir odalık vardı ki diğerlerinin önüne geçmişti. Nurbanu. Evvelki ismi Cecilia'ydı. Venedikli nezih bir aileden geldiğini, şayet 12 yaşında korsanlar tarafından kaçırılmasaydı, memleketinde asilzade olarak yaşayacağını söylerdi. Hikayesinin eksik kalan taraflarını bir takım şom ağızlar tamamlardı. Asilzade bir babası olduğu doğruydu ama kendisi evlilik dışı dünyaya gelmişti. Nurbanu, Korfu ve Venedik'teki akrabalarına mektuplar yollamayı huy edinmişti. Balyosa, Doça ve Senato'ya da yazardı. Buna mukabil sadece mektuplarına cevap değil, hediyeler de alırdı. Selim gibi Nurbanu da şaşayı severdi. Venedik'ten süs köpekleri ısmarlamıştı. Kırpık tüylü iki enik. Boylarına bakmadan her şeye havlayan bu hayvanlar yanından hiç ayrılmazdı. Olur da kara vicdanlının biri tutup zavallıları zehirlemeye kalkar diye her öğün köpeklerin yemeklerini önce bir çeşnici tadardı. Ne de olsa Nurbanu'ya olan hıçlarından köpeklerini öldürmeye kalkacak epey insan vardı etrafta. Hayvan terbiyecilerden kimileri ölmüş, yerlerine yenileri gelmişti. Nasıl ki eskiden geceleri ateşin etrafında oturup hüremi çekiştirirlerse, şimdilerde yeni simalar Nurbanu'yu konuşuyordu. Herkesin parmak uçlarında yürüyüp sessiz olmasını mecbur tutan sessizlik kaidesi, ortadan kalkmasa da eskisi gibi sıkı uygulanmıyordu. Kelimelerini dikkatle seçmekle beraber gönüllerince çene çalabiliyorlardı. Sadece onlar değil, kadımlar avlusundan hekimbaşının kulesine, şehzade dairelerinden zülüflü baltacıların koğuşlarına kadar bütün saray seslerle doluydu. Süleyman'ın saltanatı boyunca bastırılmış ne kadar gevezelik varsa tek mili birden serbest kalmıştı. Havanın ılık olduğu günlerde sultan maiyetiyle beraber bir tekneye binip bir yandan Haliç'te gezinirken bir yandan yiyip içmeye bayılıyordu. Memleketin dizginlerini Sokollu'nun eline bırakmıştı. Tahta hapsolmasaydı şair olmak isterdi Selim yahut bir ozan. Böyleydi hamuru, mayası. Ulema hoşnut değildi Yeniçerilerde. Orduyla beraber cepheden cepheye koşmadığı için topa tutuluyordu. Babası savaşmaktan payitahtta pek durmamıştı, halbuki o sarayından çıkmıyordu. İnsanlar onu durmadan Süleyman'ın hayaletiyle mukayese ediyor, kifayetsiz buluyordu. Bundan daha iyisini doğuramadığı için hayaleti hala mermer divanhanelerde dolaşan Hürrem'e bile söyleniyorlardı. Selim ise tavizler verip hediyeler dağıtarak herkesi hoş tutmaya çalışıyordu. Hoşnut olsunlar ki onu rahat bıraksınlar. Eli açıklığı sayesinde hakkında söylenen kem sözler unutuluyordu. Ta ki yeniden başlayana kadar. 31. ayrımın sonu sayfa 298, devam 32. ayrımda.